tadımız ve uyumumuz. Hayatın sesleri. Hayatın seslerine, başkente hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimiz başladı. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar ve spikeriniz ben Nilgün Duruk. Yayını sizlere ulaştıran arkadaşım sevgili Cihan Aydoğan'la birlikte 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz, biliyorsunuz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da ulaşabilir, programımızla ilgili görmek istediğiniz, kaçırdığınız her ne varsa buradan takip edebilir, görmek istediğiniz, duymak istediklerinizi de yine bu adresler aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz dedikten sonra şimdi gelin hep beraber ilk müziğimizi dinleyelim.
Hayat bu inanılmaz. Zengin de olsak aynı fakirde. Bir mucize Tanrım bize, hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp neden? Tanrım bize mucize. Bir mucize Tanrım bize, hayat biraz gülsün. Günah değil, ayıp neden? Tanrım bize mucize. Şeytan da olsak, toprakta olsak, aynı ateşte. Bir mucize Tanrım bize, hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp neden? Tanrım bize mucize. Bir mucize Tanrım bize, hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp neden? Tanrım bize mucize. Bir mucize Tanrım bize, hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp neden? Tanrım bize mucize. Bir mucize Tanrım bize, hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp neden? Tanrım bize mucize.
Müzik. 15.9'u gösteriyor. Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri birlikteliğimiz devam ediyor. Evet, bugün antibiyotiklerin yanlış kullanımından söz edeceğiz. Hemen konuğumuzla siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Alpay Azap'la birlikteyiz. Merhaba. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, birçok hastalığın tedavisinde önemli bir yere sahip antibiyotikler ama doktor kontrolünde kullanılmadığında bakterilere karşı direnç gelişiyor, hayat kurtarıyor çoğu zaman ama yanlış kullanımda da pek çok riskleri var. Bununla ilgili pek çok savaş başlatıldı belki ama yine de oran değişmedi galiba, değil mi?
Biraz yol kat ettiğimizi söyleyebiliriz. Artık güzel. İnsanlarımız daha bilinçliler. Gelişi güzel, uygunsuz bir şekilde antibiyotik kullanımında bir miktar azalma var ama hala istediğimiz yerden çok çok uzaktayız Türkiye
olarak. Evet. Şimdi tabii nasıl o uzaktan daha yakınlaşabiliriz, ona dönüşeceğiz, döneceğiz ama şimdi antibiyotikler hangi durumlarda kullanılır acaba?
Evet, aslında antibiyotikler ateş düşürücü değildir. O yüzden ateşli hastalıkların hepsinde antibiyotik kullanmak kesinlikle gerekmez.
Evet.
Antibiyotikler sadece bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılırlar.
Bunu da bizler bilemeyiz tabii. Siz hekimler
yönlendireceksiniz. Evet, maalesef bunu hekimler bilebilir. Hatta hekimler olarak bizler bile bunu zaman zaman ayırt edemediğimiz olabiliyor. Bu etkenin ateşe sebep olan, ateşli hastalığa sebep olan mikroorganizmanın bakteriyel olup olmadığını ayırt edemediğimiz durumlarla biz bile karşılaşıyoruz.
Evet.
Vatandaşlarımızın bunu ayırt etmesi mümkün değil. Ama şunu bilmek lazım, ateşli hastalıkların büyük kısmı virüslerledir. Yani enfeksiyonların, özellikle solunum yolu enfeksiyonlarının, nezle, grip zaten tamamen viral enfeksiyonlardır.
Evet.
Sinüzit dediğimiz hastalık, sinüslerin enfeksiyonu, çoğunlukla virüsler tarafından oluşturulur ve antibiyotikler virüsleri hiçbir şekilde etki etmedikleri gibi viral enfeksiyonda eğer antibiyotik kullanılırsa tam tersi o virüs enfeksiyonu daha da yayılabilir. O yüzden sadece bakterinin sebep olduğu enfeksiyonlarda işe yarar antibiyotikler.
Evet, hatta grip ve nezle için ilaçlı bir hafta, ilaçsız 7 gün denir.
Aynen öyle. Hiç antibiyotiğe kesinlikle ihtiyaç yoktur. Kendiliğinden iyileşen hastalıklar onlar zaten.
Evet. Peki direnç nasıl gelişiyor acaba?
Aslında tabii şöyle bir durum söz konusu. Bakteriler, mikroorganizmalar bizden çok daha eskiden beri dünya üzerinde yaşayan canlılar, mikro canlılar.
Evet.
Ve bu canlılar da bütün canlılar gibi en önemli amaçları, gayeleri hayatta kalmak, türlerinin devamını sağlayabilmek. O yüzden çeşitli mekanizmaları var. Hatta onlar bize göre, bizim kadar karmaşık canlılar değiller ama bize göre şöyle bir avantajları da var. Bu bakterilerin çoğalma süreleri çok kısa. Örneğin insanoğlunun bir kuşağın daha geliştirmesi, yeni bir kuşağın yetişmesi hani 25-30 yıl diye düşünebiliriz. Bakteri için bu süre 25-30 dakika. Dolayısıyla 25-30 dakikada bir yeni bir kuşağın geldiğini düşünün. Nasıl insanlarda kuşaklar arasında değişiklikler olabiliyorsa, bakteride de bir önceki bakteriyle bir sonraki arasında sadece 25-30 dakika içerisinde ortaya yeni çıkmış bir kuşakta değişiklikler olabiliyor. Ve bu değişiklikler antibiyotiklere direnç kazanmasına sebep olabiliyor.
O bu bakterinin. Direnç gizli bir tehdit aynı
gizli
zamanda,
değil mi? Gizli bir tehdit ve tek bir sebebi var, antibiyotiği kullanıyor olmamız. Antibiyotik kullandığımız zaman o işte bakteriler antibiyotikle karşılaşıyorlar ve bunun üstesinden gelebilmek için bir kısmında doğal olarak bir takım dirençli genler ortaya çıkmaya başlıyor. Ve biz antibiyotiği kullanmaya devam edersek bu dirençli genleri olmayan bakteriler ölüyorlar. Artık o bakteri topluluğu tamamen dirençli bakterilerden oluşuyor ve onların çocukları diyelim ya da onlardan türeyen diğer bakteriler de hep dirençli olarak devam ediyorlar. Bir süre sonra o antibiyotiği biz artık kullanamaz oluyoruz.
Bununla ilgili bir haber okumuştum. İşte bu kadar çok antibiyotik kullanımından dolayı bu kadar çok direnç gelişmesiyle ilgili ta o ilk başlardaki antibiyotiklerin bulunduğu döneme dönmemiz söz konusu. Hala
evet.
Bunu kullanmaya devam edersek
kesinlikle,
gibi bir haberdi.
Kesinlikle şunu kastediyoruz orada. Biz antibiyotik öncesi çağa dönüyoruz
evet.
diyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. Artık antibiyotiklere direnç o kadar yaygınlaştı ki Her ilaca şu ana kadar tıbbın, insanoğlunun geliştirmiş olduğu her antibiyotiğe dirençli mikroorganizmalar, bakteriler çıkmaya başladılar. Şimdilik sadece hastanelerde görüyoruz. Hastanelerde enfeksiyon yapıyorlar ama yavaş yavaş toplumda da görmeye başladık biz bu bakterileri. Ve onları tedavi etmek için elimizde yeni bir antibiyotik yok. Evet. Yakın zamanda da önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde de yeni bir antibiyotik insanlarda kullanıma giremeyecek. Onu da biliyoruz çünkü çalışmaları takip ediyoruz. Bu nedenle de bu büyük bir tehdit. Dünyadaki bütün hükümetler, gelişmiş batı ülkelerindeki sağlık kuruluşları bu tehdit nedeniyle alarm halindeler. Birleşmiş Milletler tarihinde 4 kere sadece sağlık gündemiyle toplanmıştır. 2016 yılın Haziran ayında sırf antibiyotik direnci nedeniyle Birleşmiş Milletler toplantısı yapıldı. Biz bu antibiyotik direncine nasıl çare bulacağız diye düşünün. Birleşmiş Milletler bunu gündemine alıp bir araya geliyor. Çok önemli bir tehdit. Ne olacak
peki,
diyebilirsiniz.
Peki ölüm riski var mı tabii bu ki, direnç tehdidinin
tabii
altında?
Tabii ki çünkü tedavi edecek elinizde bir ajan yok. Dolayısıyla bu bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonları önceden çok kolay tedavi edebilirken bir zatüreyi, bir basit idrar yolu enfeksiyonu ya da ameliyat sonrası gelişmiş olan bir enfeksiyonu tedavi edemez hale geleceğiz. Daha kötüsü şu ama şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Tıbbın iflasıyla karşı karşıya kalacağız. Yani sadece enfeksiyonların tedavi edilememesi değil bizi sıkıntıya sokan. Örneğin kemik iliği nakli yapamayacağız. Çünkü kemik iliği nakli sırasında vermiş olduğumuz tedaviler kemik iliğini tamamen sıfırlıyor. Vücudun savunma sistemini tamamen sıfırlıyoruz. Ve bütün çalışmalar gösteriyor ki tecrübelerimiz de böyle zaten. Kemik iliği nakli aşamasında her hastada en az iki kere kan zehirlenmesi dediğimiz bakterilerin sebep olduğu sepsis tablosu ortaya çıkıyor. Şimdi eğer bu dirençli bakteriyle gelişirse bunu tedavi etme şansımız yok. Dolayısıyla her kemik iliği nakli yaptığınız hasta ölecek anlamına gelir bu. Evet. O zaman niye kemik iliği nakli yapasınız? Yapamayacaksınız. Ya da karaciğer nakli aynı şekilde yapamayacaksınız. Böbrek nakli yapamayacaksınız. Sonuçta bu tür girişimlerle, ameliyatlarla hayata bağlanabilecek insanlar maalesef artık bunlar yapılamadığı için ölmeye başlayacaklar. Daha basit ameliyatları, protez ameliyatını yapamayacağız. Basit bir trafik kazası sonrası gelişen bir yumuşak doku enfeksiyonu, bacağında, kolunda gelişen bir yumuşak doku enfeksiyonu bile kişiyi öldürebilir hale gelecek. Yani antibiyotiklerden öncesine dönüyoruz maalesef.
Evet, evet. Çok ciddi sorunlar gerçekte bu anlamda baktığımızda. Peki doğru kullanımı nasıl olmalı?
Bir kere doktor önermedikçe antibiyotik kesinlikle kullanmamak lazım. Biz bu konuda da tıp eğitiminde çok önemli ilerlemeler kaydettik. Tıp fakültesini bitiren her hekim artık doğru antibiyotik kullanma konusunda çok yetkin bir şekilde yetişiyor. Bunu söyleyebiliriz. Onun dışında mezuniyet sonrasında da eğitimler yapıyoruz. Örneğin bizim Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğimiz bu konuda her sene düzenli eğitimler düzenliyor.
Ama hekimleri biz toplum olarak çok daha eğitimliyiz o anlamda. Sizin kullandığınız antibiyotiği ben hemen gidip alıyorum. Çok iyi gelmiş arkadaşıma diye.
Evet, aynen öyle. İşte kesinlikle doktor önermeden. Yani doktorlara bu konuda güvensinler. Komşunun önerisiyle ya da bir önceki enfeksiyonda doktor verdi ve iyi geldi diye kesinlikle antibiyotik kullanmasınlar. Doktorları da antibiyotik yazma konusunda zorlamasınlar. Maalesef bizim ülkemizde öyle bir anlayış vardı. Yavaş yavaş yıkılıyor. Çok sevindirici bir şey ama hala çok yaygın olduğunu söylemek zorundayım. İşte antibiyotik yazmadıysa doktor iyi doktor değil. Yani bir antibiyotik bile yazmadı. O kadar ateşim vardı benim. Ya da işte o doktor o zaman beğenmiyor. Başka bir doktora götürüyor. Bakıyor öbür doktor arkadaşımız da bu hastanın kendisine niye geldiğini çok iyi anlıyor. İkinci doktor. İlk doktor antibiyotik yazmadığı için gelmiş. Şimdi kendisi de yazmasa olmayacak.
O da kötü doktor olacak.
Hastayı tatmin etmek uğruna yazabiliyorlar. O yüzden lütfen hastalarımız doktorları bu konuda kesinlikle zorlamasınlar. Doktorlar önerdiği zaman ve önerdiği süre kadar antibiyotik kullansınlar.
Evet, şimdi orada da bir sıkıntı var tabii ama biz önce şuradan bir başlayalım. Bir başkasının aynı hastalık için kullandığı antibiyotik belki bana iyi gelmeyebilir.
Kesinlikle. İyi gelmediği gibi zararlı da olabilir.
Olabilir, evet.
Çünkü antibiyotikler kelime olarak antibiyotik hayatı yok eden anlamına gelir. Mikroorganizmaları, mikropları öldürüyor evet ama vücut hücrelerimize de zararı var. Ve bazı kişiler genetik bir takım durumlar nedeniyle ya da alerjik bir takım durumlar nedeniyle antibiyotiklerin bu yan etkilerine çok daha hassaslar. O yüzden bir başkasına iyi gelen bir antibiyotik bir başka insanda çok ölümcül hatta yan etkiler yapabilir.
Evet. Peki ne kadar doz ve süreyle kullanmalıyız? Çünkü biz 3 gün kullandıktan sonra iyileştim ben artık deyip kesip yeni bir hastalıkta o antibiyotiği yeniden kullanmaya devam edebiliyoruz.
Şimdi doktorumuzun önerdiği süre kadar kullanmalıyız bu kesin ama şunu söyleyeyim. Eskiden çok yaygın bilinen bazı şeyler tabii tıptaki gelişmelerle biz de bazı şeyleri yeniden keşfediyoruz, evet. Yeni keşfediyoruz, öğreniyoruz. Eskiden denirdi ki bir antibiyotiği başladın sakın 10 günden önce kesme. Hı hı. Ama artık şunu biliyoruz, antibiyotiği ne kadar uzun kullanırsanız mikroplar ona direnç kazanmak için o kadar fırsat yakalıyorlar. O yüzden artık antibiyotikleri olabilecek en kısa sürede kesmek yönünde çalışmalar yapılıyor. Önceden 14 günde tedavi ettiğimiz enfeksiyonları şimdi acaba 10 günde tedavi edebilir miyiz diye büyük çalışmalar yapılıyor. Ve edebildiği gösterildiyse hemen o süre kısaltılıyor. Artık 10 gün. Hı hı. Mesela zatüre tedavisi eskiden 14 günden kısa olmaz denirdi. Şimdi hastanede bile olsa, hastane enfeksiyonu 7 günde tedavi ediyoruz. Yani ne kadar kısa, evet, o kadar iyi. Hatta eğer hani arada kalınan bir durum oldu, tam bir bakteriyel enfeksiyonu olduğundan emin de olunamadı ama başlanmak zorunda kalındı antibiyotik. Ama birkaç gün sonra tahliller çıktı ve bunun antibiyotik gerektirmediği ortaya çıktıysa hemen kesilmesi gerekiyor.
Evet.
Yani artık başladım ben bunu 10 günden önce kesemem yoksa direnç kazanır bakteriler. Yanlış bir bilgi artık.
Evet.
Ne kadar az kullanırsak bakteriler o kadar az direnç kazanıyorlar.
Hı hı. Evet. Peki içerken arada bir unutursak bu durumda ne yapmalıyız? Hı hı. O durumda yine bir direnç söz konusu olur mu?
Olabilir. Evet. Yanlış kullanım, hatalı kullanım direnç gelişimine sebep olabilir. Çünkü o zaman bakteriler kendilerini öldürmeyecek kadar bir antibiyotikle karşılaşmış olurlar. Hı hı. Ve beni öldürmeyen şey beni güçlendirir diye,
evet,
genel bir söz vardır biliyorsunuz. Bakteriler de daha güçlenmiş olur. O yüzden antibiyotikleri de çok düzenli kullanmak lazım. Ama tabii dünyanın sonu değil. Bir dozu atladı diye,
evet,
bu dünyanın sonu anlamına gelmiyor. Ondan sonraki dozu zamanında almaya özen göstermesi gerekiyor kişinin.
Hı hı. Ara vermek ne kadar doğru? Birazcık kendimizi iyi hissedip sonra yeniden hastalık baş gösterince kaldığımız yerden
yok,
devam etmek.
Yok, ara vermek kesinlikle yanlış. Doktor ne kadar süre önerdiyse, hı hı, o süreyi mutlaka tamamlamak lazım.
Evet. Şimdi direncin önüne geçmek için pek çok çözüm önerisi var tabii, hı hı, ki değil mi? Siz hekimlerin bu anlamda yaptığı çalışmalar.
Çalışmalar var. Direnç gelişmeyecek antibiyotikleri keşfetmeye çalışıyoruz. Antibiyotik dışı tedaviler, bakterileri antibiyotiksiz öldürecek ya da çoğalmalarını durduracak tedaviler üzerinde çalışıyoruz ama bunlar henüz emekleme aşamasında. Öyle çok çabuk kullanıma girmeleri ne yazık ki mümkün görünmüyor.
Hı hı.
Buna pek bel bağlamamak daha doğru. Şu an için söyleyebileceğimiz tek şey direnci engellemenin en güzel yolu antibiyotikleri doğru kullanmak ve, evet, olabildiğince az kullanmak aslında.
Hı hı.
Tabii şunu da söyleyeyim, şöyle bir sorunumuz da var. Dünya üzerinde kullanılan antibiyotiklerin 1/4'ü insanlarda kullanılıyor. 1/3'ü hayvanlarda ve bitkilerde kullanılıyor. Yani, hı hı, hayvan ve bitki yetiştiriciliğinde kullanılıyor ne yazık ki. Orada da büyük çabalar gerekiyor. O konuda da dünya genelinde ve ülkemizde de çabalar var. Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın yürüttüğü, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar var, hı hı, ortaklaşa olarak. Hayvanlarda da antibiyotik kullanımını azaltmaya olabildiğince gayret ediyoruz.
Evet, şimdi tabii başlama ve uygulama kararını kesinlikle doktor vermeli,
evet,
dedik.
Evet, kesinlikle.
Evet.
Doktor önermeden antibiyotik kullanmayacağız.
Kullanmayacağız. Bunun o antibiyotik öncesi çağa dönmemek adına çok büyük önem taşıyor
kesinlikle.
Gerçekten.
Kesinlikle. Bundan sonraki enfeksiyonları, çocuklarımızın yakalanacağı enfeksiyonları tedavi edebilmemiz açısından önemli. Ama şunu da söyleyelim, antibiyotikler az önce de söylediğim gibi yaşam karşıtı demek antibiyotik. Dolayısıyla, hı hı, antibiyotikler vücuda da zarar verebilen ilaçlardır. Az görüyoruz evet ama bu görmediğimiz anlamına gelmez. Gerçekten ciddi yan etkilerle karşılaşabiliyoruz. Bunların bir kısmı ölümcül olabiliyor. O yüzden de hani gereksiz yere antibiyotik kullanmak her şeyden önce kişinin kendisine zararlı.
Özellikle çocuklarımıza çok da fazla kullanıyoruz galiba,
evet,
değil mi? Hemen ateşleri yükseldiğinde korkuyoruz belki ama hemen antibiyotiği de dayıyoruz ne yazık ki onlara.
Maalesef onların çoğu da gereksiz. Çoğu viral enfeksiyonlardır. Hı hı. Çocuklarda ateşin sebebi çoğunlukla viraldir. Bir de yeni bir kavramdan da bahsediyoruz. Aslında ilginç gelişmeler de oluyor tıpta. Vücudumuzda faydalı bakteriler var. insan vücudunda insandaki hücrelerin 10 katı kadar fazla sayıda bakteri hücresi yaşıyor. Cildimizde var ama bağırsaklarımızda da çok ciddi sayıda bakteri var ve bu bağırsağımızdaki bakterilerin bizim yaşamsal fonksiyonlarımız için çok önemli olduğu keşfedildi. Bunlar bir takım maddeler salgılayarak bizim metabolizmamızı düzenliyorlar. Dolayısıyla antibiyotik kullandığımızda biz evet zararlı mikropları öldürüyoruz, enfeksiyonumuz iyileşiyor ama bir yandan da bağırsak floramıza, onu biz mikrobiyota diyoruz artık, zarar veriyoruz. Evet. Ve bağırsak bakterilerini öldürmek obeziteden tutun da aşırı kilo almaya, bazı otoimmün hastalıklar, romatizmal hastalıklara, işte bazı psikiyatrik hastalıklara kadar çok sayıda hastalıkla ilişkisi olduğu gösterildi artık.
Peki bu belli bir yaştan sonra mı ortaya çıkabilecek bir şey?
Bu aslında daha çok çocukluk. Tam da siz çocuklardan bahsedince bu konuyu ben de belirteyim istedim. Çocukluk çağında kullanılan antibiyotikler özellikle bağırsak mikrobiyotası dediğimiz bağırsak bakterilerinin dengesini çok bozuyor.
Evet.
Onun bozulması da ileride yaşamın ileriki yıllarında bazı hastalıklara, obezite gibi işte depresyon gibi, romatizmal hastalıklar gibi ciddi hastalıkların gelişmesine sebep olabiliyor.
Evet, çok ciddi aslında riskleri var.
Kesinlikle.
Gizli bir tehdit dedik ama çok da gizli bir tehdit değil o anlamda baktığımızda.
Aslında çok şey biliyoruz zaten.
Bağıra bağıra geliyor gerçekten.
Evet.
Peki en son olarak dinleyicilerimize neler önerirsiniz? Bir kez daha hatırlatmak
tekrar
adına.
Tekrar hatırlatalım. Lütfen doktorunuz önermeden kesinlikle antibiyotik kullanmayın. Antibiyotikleri doktorunuzun önerdiği şekilde, dozda ve sürede mutlaka kullanın. Doktorunuza antibiyotik yazması için lütfen zorlamayın. Hatta tam tersi, eğer doktorunuz size bir antibiyotik yazdıysa bile ona sorun. Bu antibiyotiği kullanmam gerçekten gerekiyor mu diye. Doktorun da bir kere daha düşünmesini sağlamaya çalışın. Ve başka birisinin önerisiyle de komşunun, eş dost akrabanın ya da sizin daha önceki enfeksiyonlardan tecrübeniz nedeniyle de antibiyotik kendi başınıza kesinlikle kullanmayın.
Diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli bir bilgiyi paylaştınız bizlerle ve dinleyicilerimizle. Umarız bundan sonra biraz daha dikkatli oluruz antibiyotikler konusunda ki geleceğimizi özellikle de çocuklarımızı riske atmamak adına. Çok
umarım
teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, yanlış antibiyotik kullanımıyla ilgili Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Alpay Azap'la konuştuk. Kendisine tekrar teşekkür ediyor ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Çıkmaz yollarına saplanmışım ben sana muhtacım. Dört yanımda uçurumlar dişan. Sana muhtacım. Dört yanımda uçurumlar dişan.
5.29 Türkiye'de saatlerimiz ve Hayatın Sesleri olarak Hollanda'dan sevgili Yusuf Özkan'a, telefon konuğumuz sevgili Yusuf Özkan'a merhaba demek istiyoruz başkentten.
Merhaba, iyi yayınlar Necim Doruk.
Teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Evet, helal et, helal makyaj malzemesi ve helal tatil. Avrupa ticari yaşamında helal ürünler pazarı sessiz bir şekilde ama hızla büyüyor galiba. Bu konuda yapılan bir araştırma var. Ne der o araştırmanın sonuçları acaba?
Çok ilginç bir sonuç. Sizin de söylediğiniz gibi sessiz ve derinden büyüyen bir pazar ve önümüzdeki yıl Avrupa genelinde 70 milyar avroluk bir hacme ulaşması bekleniyor. Bu aslında 3. kuşak göçmenlerin bir başarı hikayesi denilebilir. Çünkü yıllarca onların babaları, dedeleri ilk geldiklerinde Avrupa'ya kendi kültürlerinden, kendi geleneklerinden çok fazla şey yoktu. Bunun eksikliğini yaşadılar. Hatta birçoğu gidip et almak için, çoğu da dil bilmediği için işte koyun taklidi yapanlar vardı. Bu denli komik ve trajikomik olayların ardından artık 3. kuşak kendi kültürünü, kendi geleneğini buraya yansıtmaya karar verdi. İşte buradan doğan bir anlayış, özellikle Türk ve Fas kökenli 3. kuşağın egemen olduğu bir pazar. Makyaj malzemesinden tatile, gıdaya kadar her alanda pazara artık girmeye başladılar. Avrupa'nın her kentinde, her ülkesinde her yıl helal ürünler pazarı yapılıyor. Sadece Avrupa'da ya da Türkiye'den değil, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Malezya gibi diğer Müslüman ülkelerden de çok sayıda firma burada görücüye çıkıyor, müşterilerin karşısına çıkıyor ve ilginçtir, müşterileri sadece Avrupa'da yaşayan Müslümanlar değil bu pazarın ve özellikle Hollanda açısından bakarsak her kentte, her mahallede bulunan Türk marketlerinin başça müşterileri Türkler ya da göçmenler olduğu kadar yerliler de, çünkü ürün çeşitliliği, tazeliği ve ucuzluğu onları da cezbediyor. Bu anlamda her açıdan avantajlı bir pazar. Bu da Avrupalı girişimcilerin, Avrupalı yatırımcıların da dikkatini çekmiş durumda. Bu az önce anlattığım araştırma, Hollanda televizyonunun yaptığı bir araştırma ve Hollanda iş adamlarında yoğun bir şekilde bu pazardan pay alma çalışmaları sürüyor. Özellikle Almanya'da değişik Avrupa ülkelerinden gelen iş adamlarının bu konuda yatırım yaptıkları da biliniyor. Yani önümüzdeki yıllarda 3. kuşağın başarı öyküsü diğer ekonomistleri de kapsayacak şekilde büyümeye devam edecek gibi görünüyor Ligin Doruk.
Evet, peki, çok teşekkür ediyoruz. Bir de dünyanın ilk biyolojik otomobilinden söz edelim. O da yolda galiba. Eindhoven Teknik Üniversitesi öğrencileri dünyanın ilk biyolojik otomobilini üretti mi? Ne aşamada?
Üretti. Bugün Trafik Denetleme Kurulu'ndan onay alacak. 8 Mayıs'ta yetişmesi bekleniyordu. Yetiştirildi. Ketenden yapıldı bu otomobil. Keten şasi ve üst aksamı tamamen keten bitkisinden. Ketenden otomobil olur mu diyecektir dinleyicilerimiz. Ancak öğrencilerin ve yapan 12 kişilik öğrenci ekibinin verdiği bilgiye göre şu anda otomobil endüstrisinde kullanılan karbon ve alüminyum kadar dayanıklı bir madde. Ancak bunlardan 6 kat daha ucuz. Zaten otomobilin yapılış amacı da, çıkış noktası da buradan kaynaklanıyor. Üretimdeki enerji israfını önlemek. Çünkü öğrencilere göre, bunu yapan ekibe göre otomobil üretiminde, üretim aşamasındaki enerji kaybı hiç hesaplanmıyor. Ayrıca otomobiller ekonomik ömürlerinde harcayacakları yakıtın 1/3'ünü daha trafiğe çıkmadan, yani kontağı açılmadan harcıyorlar yapım aşamasında. İşte bunun amacı bu süreçteki enerji israfını önlemek ve tasarruf sağlamak. Bu açıdan da 6 kat daha ucuz olduğu belirtiliyor. Tabii şu anda test aşamasında. Bugünden yarına otomobil firmalarının bunu geliştirmesi beklenmiyor. Ancak otomobil sektörünün sözlerine göre bu çok önemli bir buluş ve bütün sektör şu anda bunu dikkatle izliyor. Artık sürdürülebilir ve daha güvenli ekonomik otomobillerin yapılmış an meselesi, her an sektörde buna yönelik güçlü devrim niteliğinde değişiklikler olabilir. İşte Hollandalı öğrencilerin yaptığı Lina adı verilen otomobil de bunun ilk öncülerinden birisi olarak kabul ediliyor. İlgin durum.
Evet, siz her ne kadar hani güvenilir deseniz de ketenden olmuş olması yine de insanın kafasında bir soru işareti bırakıyor galiba.
Ve herhalde onun çözümü de bulunacaktır diye düşünüyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan, aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça diyoruz. Kalın.
Yine sonbahar, yine yağmurlu akşamlar, yine sensiz o parklar, yine bomboş ıslak sokaklar, ardımızda yıllar. Düne sarılmış, düne bağlanmış arzular, bize küskün anılar, yine aramıza çaresiz tükenmez yasaklar. Yoksun sen esen rüzgarlarda, ezilmiş çiçekler kaldırımlarda. Yalnızlık şimdi kollarımda, sensiz belki biz seneler sonra, belki de ömür boyunca. Yazık, çok zaman geçti, başka sonbahar yok asla. Yoksun sen esen rüzgarlarda, ezilmiş çiçekler kaldırımlarda. Yine sonbahar, yine yağmurlu akşamlar, yine sensiz o parklar, yine bomboş ıslak sokaklar, ardımızda yıllar. Düne sarılmış, düne bağlanmış arzular, bize küskün anılar, yine aramıza çaresiz tükenmez yasaklar. Yoksun sen esen rüzgarlarda, ezilmiş çiçekler kaldırımlarda.
Dünden kalanlar. Sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuzu hemen tanıyorsunuz zaten. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ. Merhaba.
Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Evet, bugün tarihte bugün neler olmuş değil, bu hafta neler olmuş değil de biraz farklı bir konuyla dinleyicilerimizle paylaşacağız. Türk toplumunda ve kahvenin ve kahvehanenin ayrı bir yeri ve önemi var.
Hala da
ondan
var,
söz
doğru.
edeceğiz. Evet, tarihi süreç içerisinde kahve ve kahvehanelerin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar ki o tarihi sürecine bakacağız.
Evet.
Neler söyleyeceksiniz? Kahvenin Osmanlı'ya girişi nasıl olmuş acaba?
Evet, öncelikle şimdiki adıyla Etiyopya, Habeşistan diyeceğimiz topraklardan geldiği söyleniyor. Önce tabii Yemen'e, Yemen'den sonra da Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı'ya geldi, İstanbul'a geldiği söyleniyor. Ama Osmanlı'ya gelmiş ama bir kahvehane kültürü olması neredeyse 1554'leri buluyor. Öncesinde daha çok evlerde, sarayda daha çok hani işte bir takım ikram diyebileceğimiz şeylerin dahilinde bir kültür gelişiyor. Ama kahvehane kültürü 1554'lerden sonra Tahtakale'de ilk defa Halepli Hakem ve Şamlı Şems diye Solakzade'nin bildirdiği böyle iki kişinin hem ticaretini yapmalarıyla hem de bir kahveci dükkanı açarak bunu daha halkla buluşturan bir kahve dükkanı diyebileceğimiz bir işte kahvehane
evet.
ilk belki başlangıç
ki o dönemler tabii zor bulunan hem de pahalı olduğu için belki de hani bir fincan kahvenin 40
evet,
yıl hatırı
evet,
vardır
evet,
deniliyor
öyle.
Değil mi?
Atasözlerimizde de çok gülmüş gerçekten öyle. Hani bir anlamda baktığımızda ilk başta belki bu anlamda belki çok önemi yok ama zamanla çünkü Osmanlı halkına baktığımız zaman sosyalleşecekleri yerlere göre baktığımızda camiler, mescitler, tekkeler, zaviyeler daha çok buralar sosyalleşme alanları. Bütün bunların dışında aynı zamanda eğlencenin de olduğu bir sosyalleşme mekanı yaratıyor kahvehane. Dolayısıyla kahve belki de gerçekten bir bahane haline geliyor.
Evet, evet.
Hani gerçekten de insanların çoğu oraya özgürce sohbet etmeye, sosyalleşmeye ve hani konudan, komşudan, mahalleden, etraftan. Çünkü camide, hani mescitte bütün bunların yapılması çok da doğru bulunmuyor. Bir dedikodu mekanı
evet,
gibi
evet.
bir hale geliyor. Ama aynı zamanda da insanların işte hastadan, yaşlıdan, ölenden, kalandan haberdar olduğu, mahallenin olaylarından haberdar olduğu bir mekan haline geliyor.
Camilerin dışında toplumun
buluştuğu bir
yer,
mekan. Evet. Yani bu anlamda baktığımızda ilk çıkış noktası olarak hakikaten bir boşluğu dolduruyor o anlamda. Hı hı. Özellikle de İstanbul'da. Evliya Çelebi'nin bildirdiğine göre 16. yüzyılda mesela 800 tane kahve ve kahve dükkanı ve kahvehaneden bahsediyor. Yani kahvenin sadece ticaretinin yapıldığı kahve deposu diyebileceğimiz
evet.
yerlerden ve kahvehanelerden bahsediyor ki bence hani sadece İstanbul'u düşündüğümüzde iyi bir rakam bu o
evet.
döneme göre. Ki sonrasında daha da zenginleşiyor bu şey miktar. Hani baktığımız zaman gittikçe işte bu yaygınlaşması tabii sadece sosyalleşmenin olduğu yerlerden çıkıp biraz da aslında bakarsanız yavaş yavaş sadece mahalledeki olayların değil siyasi olayların da konuşulduğu ve siyasi olayların hatta zaman zaman birbirinden destek alarak bir takım işte isyanlara, bir takım olumsuz otoriteye karşı gelecek tavırlara neden olabilecek bir mekana dönüştüğü. Yani bir anlamda muhalefet mekanlarına dönüştüğünü de görüyoruz. Aynı şeyi hatırlarsanız hani gene böyle kahveyle ilgili, çayla ilgili, içeceklerin tarihiyle ilgili bahsettiğimizde yurt dışında da aynı şeyden bahsetmiştik. Yani Fransa'da da Fransız İhtilali'nin belki ilk çekirdeklerini oluşturan yerlerin kafeler olduğunu söylemiştik.
Evet.
Aynı şey burada da geçerli. Biraz hani yasaklanma süreçleri de oluyor. İlk Kanuni Sultan Süleyman döneminde yasaklanıyor. Daha sonrasında esas hani en çok belki bildiğimiz yasaklanmayı 4. Murat döneminde ciddi bir yasaklanma var.
Çünkü neden?
Var.
Sadece toplanma yeri değil, fikir ve bilgi
evet.
alışverişinde de bulundukları
evet,
bir yer
evet.
olması
aynen
sebebiyle
öyle.
Değil mi?
Yani ilk başta belki halk geliyordu. İlk başta belki işte çok üst düzey bürokratlar gelmiyordu ama
hı-hı.
zamanla yaygınlaşmaya başladıkça üst düzey bürokratların da hatta saraydan bir takım memurların da geldiğini görüyoruz.
Ticaret böylece, ve siyaset de konuşuluyordu.
Evet, böylece
evet.
siyaset konuşulmaya başlanıyor. Böylece siyaset halka iniyor. Yani sarayda ne olup bittiğini hı-hı. konuşulduğu zaman kahvehanede halkın da bundan haberi oluyor. Özellikle mesela Yeniçerilerin kahvehaneleri var kendilerine özel. Çünkü kahvehanelerin de bölümlere ayrıldığını
evet.
görüyoruz. İşte meslek gruplarına göre horozcular kahve kahvehanesi, işte sandalcılar kahvehanesi, kuşçular kahvehanesi
gibi. Yani hemen her köşe başında gibi.
Evet, evet. Ya da mesela farklı toplumsal gruplara göre Boşnak kahvehanesi, Arnavut kahvehanesi, ya da işte Erzurumlular kahvehanesi gibi böyle çeşitli yerel, etnik, farklı toplumsal gruplara ya da zaman zaman mesela şeyleri görüyoruz. Mahalle kahvehanesi dediğimiz kahvehaneler, bir de böyle gizli bir takım şeylerin konuşulduğu kahvehaneler. Öncelikle aşık kahvehaneleri oluyor. Bunlar daha çok hani böyle saz eşliğinde karşılıklı manilerle atışılan kahvehaneler. Özellikle de böyle yerli, yani sanatçı demeyelim de aşıkların yer aldığı. Dolayısıyla dediğim gibi biraz önce sadece bir sohbetin yapılmadığı, aynı zamanda bu tür bir eğlence mekanına da dönüştüğü kahvehaneler. Sonrasında bu işte üst düzey bürokratların da yavaş yavaş biraz daha siyasetin de konuşulması sebebiyle Yeniçeri kahvehaneleri halini alıyor. Yeniçeri kahvehaneleri öne çıkmaya başlıyor. Hatta hani ikinci Mahmut'un Yeniçerilerin ocağını kapattıktan sonra kahvehanelerini de kapattığını görüyoruz. Çünkü o ocağın kapatılmasından önceki onların o isyanları, bütün o süreçlerinin kahvehanelerde oluştuğunu düşündüğü için, özellikle tekrar birleşme olmasın, tekrar böyle bir isyana gitmesin,
oluşturuyor onlar için.
Tehdit oluşturmasın diye kahvehaneleri de yasakladığını görüyoruz, veya kahveyi de o anlamda. Daha sonrasında da yavaş yavaş bunun semai kahvehanelerine dönüştüğünü görüyoruz 19. yüzyılda. O da nedir? Çalgı çenginin olduğu, hatta zaman zaman işte böyle bir takım oyunların gerçekleştirildiği, meddah oyunlarının, meddah kahvehaneleri var ki geleneksel Türk tiyatrosunun ilk çekirdeklerinin atıldığı yerlerdir buralarda. Hani çeşit çeşit işte kukla gösterilerinin yapıldığı, meddah kahvehanelerinin olduğu, cambaz gösterilerinin olduğu, bunların hepsinin kahvehaneleri farklı.
19. yüzyıldan itibaren böyle bir değişim
çeşitlenme,
gösteriyor.
Çeşitlenme, zenginleşme, yaygınlaşmaya başlıyor. Şimdi hani baktığımız zaman gerçekten bir evdeki, ev hayatındaki işte kız isteme, sünnet düğünleri, resmi böyle misafirler geldiğinde onlara ikram şeklinde bir kültürünün gelişmesi, hani bir evdeki kahve kültürünün gelişmesi, onun ikramının, sunumunun işte yanında, mesela kimisi içine atılmasını istemezmiş, şekerinin yanına konulmasını istermiş. O yandan çarklı dediğimiz kahve türü mesela. Acı kahve dediğimiz mırra, işte 40 yıl hatırı var dediğimiz. Gerçekten, çünkü hani onun çok kaliteli kahveden yapılması gerekiyor ve gerçekten de
pahalı.
Kıymetli bir kahve. O yüzden zaman zaman işte böyle bu fikirlerin tartışıldığı yerler olduğu için bu öneminin daha öne çıktığını görüyoruz. Özellikle de Cumhuriyet'e geçiş döneminde neyi görüyoruz? İşgallere karşı halkın örgütlendiği, toplanamadıkları, işte camileri bile kontrol ediyor çünkü işgal güçleri. Nerelerde toplanıp da yapıyorlar bu işleri? Daha çok kahvehanelerde yapıyorlar. Çünkü kahvehane yavaş yavaş artık kıraathane kavramına dönüşmüş. Ve dergilerin, işte basılan bir takım dergilerin, kitapların, dönemin gazetelerinin geldiği, okuma bilmeyenler için hatta sesli olarak okunup dönemin olaylarından haberdar olunduğu bir yer haline geliyor. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde örgütlenmeyi, haber almayı sağlayan merkezler olduğu için bunu zaman zaman işgal güçleri de kendilerine dönüştürecek şekilde, mesela muhbirlerini koyup neler yapıyor bunlar diye öğrenecek şekilde kullanmaya da başlıyorlar. Hani İlk yasaklardan sonra en büyük yasak 1633'te 4. Murat döneminde olmuştur dedik. Onun döneminde de gene yangınlardan dolayı, hani büyük bir yangına sebebiyet verdiğinden dolayı deniliyor ama aslında asıl sebep o dönemde de gene böyle bu siyasi tartışmalardı. Ondan sonrasında böyle büyük bir yasaklama olmuyor. Hatta yaygınlaşıyor gittikçe ve işte dediğim gibi mücadele yıllarında mücadelenin örgütlendiği, hatta zaman zaman bu Anadolu'ya silah mühimmatlarının toplanıp gönderildiği yerler haline geliyor. Yani milli mücadelenin de belki altyapısında, mesela yasaklanan bir takım gazeteleri, Ankara hükümetinin bir takım gazetelerini, İstanbul'da toplatılan, okutulması yasaklanan bir takım gazeteleri edinerek bazı kahvehaneler milli mücadele hakkında İstanbul halkına bilgi veriyorlar. Yani aslında çok önemli bir sosyal dönüşüm, bilgilendirme süreci diyebiliriz. Evet. Kamu alanı diyebiliriz bu anlamda. Hala da baktığımız zaman aslında her ne kadar Amerikan kültürünün etkisini ve dolayısıyla geleneksel kültürün olduğu Osmanlı kahvehanelerin havasından yavaş yavaş çıkıldığını ve daha çok Amerikan tarzı kahve dükkanlarının yaygınlaştığını görsek de, mesela şimdi bir kahvehanelerin yasaklandığını düşünün.
Evet.
Çok ciddi manada bir sorun olacağını göreceksiniz.
Evet, gerçekten yani, öyle. Çünkü gönül ne kahve ister ne kahvehane, evet. Gönül sohbet ister kahve bahane.
Evet, insanlar oraya gerçekten kahve, belki çoğu kişi kahve de içmiyor, çay içiyor.
Evet.
Hani yapılan bir araştırmada da böyle çıkmış, kahvehane diyoruz ama çay içiliyor ağırlıklı olarak diye.
Çok daha fazla olduğunu görüyoruz.
Çünkü
görüyorsun.
Hani miktarı çok çayın, daha ucuz, daha çok yaygın olarak hemen dağıtılıp içilebiliyor. Kahvenin ikramı daha şatafatlı. Dolayısıyla hani yaygın olarak içilen şey çay, ama kahvehane, kahvehane ismi altında aslında bir sosyalleşme mekanını hala ifade ediyor. En azından orta sınıf ve alt sınıf için hala böyle bir mekan. Belki hani Amerikan kültürünün yaygınlaştığı kafeler biraz daha üst sınıfa hitap ediyor olabilir, ama hala halkın birbirinden haberdar olduğu yerler kahvehaneler. Bizde bir siyasi dönüştürücü, mesela bir Fransız ihtilaline sebep olmuş diyoruz, ama bizde öyle bir bu tür bir devrime yol açacak kadar bir fikri yapının olduğunu görmüyoruz. Ancak gene de farklı farklı fırkaların oluşmasıyla kahvehanelerin de bu tür fırkalara, İttihat ve Terakki fırkasına, Ahrar fırkasına hizmet edecek şekilde ayrıştığını görebiliriz. Yani aslına bakarsanız Osmanlı toplumu gibi sosyalleşme mekanlarının dini mekanlar olduğu, işte kilise, havra, cami gibi mekanlar olduğu bir yerde kahvehanenin özelliği gene de çok önemlidir. Çok büyük şeyler de beklememek lazım yani o dönem, o zihniyetten.
Evet.
Bence bu bile, bu kadar tartışılıyor, konuşuluyor o mekanlarda olması bile aslında bir önemli bir farkındalıktır.
Evet.
Peki kadınlar bu süreçte ne yapmışlardır? Kadınlar tabii kahvehanelere giremedikleri için hamamlar kadın kahvehaneleri diye adlandırılmıştır o dönemde.
Evet.
Yani kahveyi orada tüketmişlerdir. Orada aynı işlevi gerçekleştirecek şekilde davranmışlardır.
Peki orada da şimdi toplumun alt, üst, orta kesimleri hep kahvehanelerde
ayrımı yok orada.
Bir araya
herkes kapıda bırakıyor
yerler.
O kimliklerini.
Kadınlar için de aynı şey söz konusu mu hamamlarda?
Tabii,
alt,
aynen.
Üst, orta.
Evet, evet, gerçekten öyle. Yani hani baktığımız zaman iki tarafın da kendince bu kahve kültürünü sosyalleşmeye yönelecek biçimde kullandığını görüyoruz. Kahve sadece bir bahane olmuş gerçekten. Ama lezzeti tabii ki çok güzel. Onun için de belki hala sofralarımızın, işte özellikle de böyle misafir ikramlarının vazgeçilmezlerinden bir tanesi.
Evet, hele son zamanlara geldiğimizde yanındakilerle çok daha çeşitli,
evet,
görseli
evet.
Çok daha güzel.
Güzel, evet.
Hep al benisi olan, hep iç beni diyen, belki çaydan çok kokusuyla cezbedici.
Cezbedici.
Değil mi?
Evet, bir içecek gerçekten. Hani baş döndürücü olması, uyuşturucu etkisi olması, efendim işte kömür kıvamına getirilerek kavrulup yapılması, dolayısıyla zaman zaman fetvalara konu olup, yani fetvalarda niye yasaklanmış, bu özelliklerinden dolayı yasaklanmış, ama baktığımız zaman tam tersine kafeinin uyanık tutan bir tarafı var, ama olumsuz yönleri görülecek ve yasaklanacak ya, yani baş döndürücü etkisi, uyuşturucu etkisi işte gibi bir takım şeyler. Ama kahvehanelerin asıl hani belki yasaklanma sebeplerinden bir tanesi de işte ay yaş, berduş, aylak insanların da bir anlamda yatacağı, barınacağı yerler haline gelmişlerdir. Batakhane gibi görülmüşlerdir bir dönem. Çünkü ister istemez bu tür insanlar hani çok günün çok büyük bir bölümünde açık olan, sabahın çok erken saatlerinden çok geç saatlerine kadar açık olan bu mekanlarda vakitlerini geçirerek mahallede kavga dövüşün olduğu, bir takım suç, işte kumar gibi, içki gibi bir takım suçların işlendiği bir yer haline gelmiştir. Zaman zaman bunlardan dolayı da mahallenin huzurunu kaçırdığı gerekçesiyle de yasaklanmış ya da işte kötü gözle bakılmıştır kahvehanelere o anlamda.
Evet.
Yani kıraathaneye dönüştürülmeye çok çalışıldı. Okuma odaları oluşturmaya çok çalışıldı. Bir dönem bu dediğim gibi başarılı da oldu yayınları takip etmek adına, ama okuma kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar evlerde okuyabildikleri için kahvenin bu özelliği maalesef günümüzde çok da hani o kıraathane özelliği çok da görülmüyor. Yani daha çok gene işte okey, briç, kağıt gibi oyunların oynandığı, boş vakit geçirilen bir mekan olarak görünüyor. Yani bunu bir işlevselleştirerek topluma bir ürün üretecek yerler haline dönüştüremedik maalesef o
evet,
anlamda.
Evet. Çok güzeldi, çok keyifli bir sohbetti evet. Yine. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
bizlerle
ediyorum.
Birlikte olduğunuz için bu
haftada. Bunun üzerine bir kahve içilir bence.
Bunun üzerine bir kahve içilir. Evet, dinleyicilerimiz hemen kahvelerini yapsınlar. Hatta yarın 15 haberleri sonrasında yine dinleyicilerimizle birlikte olacağımızı hatırlatalım ve diyelim ki sizler kahvelerinizi yudumlarken biz 15 haberleri sonrasında yine dinleyicilerimizle birlikte evet. olacağımızı hatırlatalım ve size çok teşekkür edelim.
Ben
tekrar
teşekkür ediyorum.
Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sevgili Gül'ün Karabağ'la birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Ve bir teşekkür de siz sevgili dinleyenlerimize diyoruz. Bugünlükle bizden bu kadar. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar programı. Sevgili Cihan Aydoğan yayını sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Duruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın başkente bekliyoruz yine sizleri 15 haberleri sonrasında. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Hayatın sesleri.